Habercilerin İşleri 26. bölüme geldik. Konu Pavlos'un Kral Agrippa önündeki konuşması. Pavlos'un buradaki konuşması kendisini savunmaya yönelik yaptığı bir konuşma değildir. Bu konuşma Agrippa'yı ve orada bulunan diğer insanları Mesih'e kazanmak amacıyla yapılan bir tür İncil duyurusudur. Olay çarpıcı bir sahnede yaşanmıştır. Agrippa Pavlos'a "Kendin için konuşmakta serbestsin" dedi. Bunun üzerine Pavlos elini uzatarak savunmasına başladı diyor 26. bölümün 1. ayeti. Haberci Pavlos'un Kral Agrippa önüne çıkması benim görüşüme göre Pavlos'un hizmet yaşamının en önemli, en anlamlı olaylarından birisiydi. Pavlos'un Kral Agrippa'nın önüne çıkması aynı zamanda onunla ilgili yapılan ön bildirinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Bu ön bildiriye göre Pavlos'un kralların ve yöneticilerin önünde İsa Mesih'e tanıklık etmesi gerekiyordu. Hiç kuşku yok ki Pavlos'un Kral Agrippa'nın önüne gelmesi Rabbin isteğiydi. Bu olay beni derin bir şekilde etkilemektedir. Kral Agrippa ile salonda bulunan diğer insanlar bu yolun gerçekten ne anlama geldiğini ilk elden öğrenebilsinler diye Pavlos burada insanlar önünde açık bir tanıklık veriyordu. Görüleceği gibi herkes bu yol hakkında konuşmaktaydı. İnsanlar birbirlerine "yol denen bu grupla ilgili yeni bazı şeyler duydum, siz de duydunuz mu?" diye soruyorlardı. Sanımca Kral Agrippa ile Vali Festus bile birbirlerine aktarmışlardı. Agrippa bu konularda bazı şeyler bildiğini söylüyorduysa da aslında bu konuda uzman birinden bilgi almanın çok daha iyi olacağını düşünüyordu. Bu yolla ilgili bilgileri almak amacıyla Pavlos'un konuşmacı olarak katılacağı bu toplantıyı düzenlemeye karar vermişlerdi. Sanımca bu her vaizin Mesih'i vaaz etmek için arayıp da kolay kolay bulamayacağı eşsiz bir fırsattı. Doktor Luka olayı görüntülerken ertesi gün diyor Agrippa ile Berniki göz kamaştırıcı süsler içerisinde gelip komutanlarla ve kentin ileri gelenleriyle birlikte duruşma binasına girdiler. Bu büyük salona açılan kapılardan biri açıldığında içeriye zincire vurulmuş bir tutukluyu getirdiler. Bu adam tutuklulara özgü giysiler ve iki görevliye zincirlerle bağlanmıştı. Görünüş olarak hiç de öyle dikkate değer bir görünüşü yoktu. Sıradan biriydi. İnsanların günahlı olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle de İsa Mesih'in onlar için öldüğünü, gömüldüğünü ve ölümden dirildiğini öğreten adam buydu. Bu yeni yol konusunda yetkiyle konuşabilecek kişi oydu. Bu adam nasıl konuşabileceğini bildiği ve de akıllı bir adam olduğundan onu dinleyeceklerdi. Rabbin ışığı bu adamın yüzüne yansımıştı. Kendisi artık Tarsuslu Saul değil ama büyük haberci Resul Pavlos'tu. O eski Saul ve bu yeni Pavlos arasında şimdi dağlar kadar fark vardı. İşte onun söyleyeceklerini dinlemek için orada büyük bir kalabalık toplanmıştı. Festus, Yahudilerin Pavlos'u nasıl öldürmeye çalıştıklarını anlatıyordu. Yahudiler ondan öylesine nefret ediyorlardı ki sözlerle anlatılamaz. Ama öyle olduğu halde Pavlos'u suçlu çıkarabilecek tek bir kanıt dahi ileri süremiyorlardı. Tüm kalabalığın gözü Pavlos'un üzerindeydi ve sanıyorum Pavlos da tüm kalabalığı gözden geçiriyordu. Pavlos'un kişiliği ağır ve durgundu. Öyle canlı ve hareketli değildi Pavlos. Gerçeği söyleyeyim, ben Pavlos'un dış görünüş olarak hiç de çekici olduğunu sanmıyorum. Ama öte yandan onun Tanrı lütfunun insana verdiği o dinamik çekiciliği vardı. Gücünü kutsal ruhtan alıyordu. Keşke sizler ve ben de Pavlos gibi şöyle haykırabilseydik. Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık yaşayan ben değilim. Bende yaşayan Mesih'tir. Şimdi bende yaşayan, yaşamımı beni seven ve benim için canını veren Tanrı oğluna imanla yaşamaktayım. Galatyalılar 2:20. Şimdi gözlerimizi olayın çekiciliğinden ve gösterişinden çevirelim ve orada bulunan iki kişiye, Agrippa ile Pavlos'a bakalım. Ne büyük bir tezat. Birisi ergüvani giysiler, diğeri ise tutuklulara özgü sıradan giysiler giymişti. Biri tahta oturuyordu, diğeri ise zincire vuruluydu. Biri taç takıyordu, diğeri ise zincir taşıyordu. Agrippa bir kraldı ama günaha tutsaktı. Pavlos zincire vurulmuş bir tutsaktı ama günahtan kurtulmanın ve Mesih'e iman etmenin getirdiği özgürlükte yaşıyordu. Agrippa ne kendisini ne de Pavlos'u özgür edemeyen yersel bir kraldı. Oysa Pavlos kendisini özgür eden ve Agrippa'yı da günahın öldürücü etkilerinden özgür edebilecek göksel kralın bir elçisiydi. Agrippa'nın Herodes sülalesinden gelme biri olduğunu hatırlayın. Benim şimdiye kadar duyduğum en berbat soy bu soydur. Kutsal kitapta söz edilen en berbat, en çirkef, en kötü soy yine bu soydur. Agrippa akıllı biriydi ve gelmiş olduğu soya rağmen birçok yönden büyük bir adamdı. Musa'ya verilen yasaları çok iyi biliyordu. Tabii sadece harfte biliyordu. Bunları yaşamında uygulamıyordu. Bu nedenle Pavlos kendisine karşı yöneltilen suçlamaların gerisinde yatan nedenleri iyi bir kişiye hitaben konuşacağı için büyük bir sevinç duyuyordu. Daha önce de dediğim gibi sanımca Pavlos bu 2 yıllık hapis süresince artık biraz sabırsızlanmaya başlamıştı. Çünkü Yeruşalim'de ilkin kalabalığın önüne, sonra Romalı komutanın, daha sonra birçok kereler Romalı vali Felix'in önüne çıkmış, en sonunda da Festus'un önüne çıkmıştı. Şimdi de Kral Agrippa'nın önüne çıkması gerekiyordu. Pavlos'un şimdiye kadar önlerinde durduğu yöneticilerden hiçbiri Pavlos'a karşı yapılan suçlamaların gerisinde yatan nedenleri tam olarak anlayabilmiş değildi. Bunlar İncil'i anlamamışlardı. Evet, Yeruşalim'deki Romalı komutan İncil'i anlamamıştı. Pavlos'un Agrippa'ya Mesih'e iman etmesi yönünde yaptığı çağrı gerçekten muhteşemdi. Bu çağrı hem mantıklı hem de akılcıydı. Pavlos şimdi kendisinin nelerden söz ettiğini anlayan birisine konuşuyordu. Agrippa akıllı bir adamdı. Musa'ya verilen şeriatı çok iyi biliyordu. Yahudilerin gelenek ve göreneklerini anlıyordu. Pavlos bu davanın gerisinde yatan nedenleri anlayan böylesine bilgili bir adamla konuşabilme fırsatına sahip olduğu için seviniyordu. Pavlos da Musa'ya verilen şeriat konusunda oldukça iyi yetişmiş birisiydi ama aynı zamanda Mesih'le de karşılaşmıştı. Şimdi şeriat onun için yeni bir anlam taşıyordu. Pavlos'un ruhu yepyeni bir ışıkla aydınlanmıştı. Buna göre Pavlos, insanın Tanrı önünde aklanabilmesi için Mesih'i ruhsal yasanın sonu olarak görüyordu. Tanrı'nın insandan beklediği şeyi insana kendisinin sağladığını biliyordu. Evet, Pavlos Tanrı'nın iyi olduğunu ve Mesih aracılığıyla lütufkar bir Tanrı olduğunu şimdi iyi biliyordu. Pavlos, Agrippa'nın da bu şeyleri bilmesini istiyordu. Pavlos bütün konuşmasını yüreğinde hissederek yapıyordu. Sanımca bu konuşma Pavlos'un en önemli konuşması oluyordu. Pavlos'un Atina'da Ares Tepesi kurulu önünde yaptığı konuşma çok büyük bir konuşmaydı ama Pavlos'un burada yaptığı konuşmayla asla kıyaslanamaz. Duruşma salonunda Pavlos'u dinlemeye gelmiş en azından birkaç yüz kişi olduğu halde Pavlos sadece tek bir kişiye, Kral Agrippa'ya hitap ederek konuşacaktı. Pavlos bu adamı Mesih'e kazanmak, onu tövbeye getirmek istiyordu. Gelin şimdi hep birlikte Pavlos'un söylediklerine kulak verelim. Bunun üzerine Pavlos elini uzatarak savunmasına başladı. Yahudilerin beni suçladıkları konuların tümüne karşı bugün senin önünde savunmamı yapabileceğim için kendimi mutlu sayıyorum Kral Agrippa. Özellikle sen tüm Yahudi törelerini ve sorunlarını bilen birisin. Bunun için beni sabırla dinlemeni dilerim. Gençliğimden bu yana ulusum arasında ve Yeruşalim'de geçen yaşamımı Yahudilerin tümü bilir. Tanıklıkta bulunmak isterlerse öteden beri bilirler ki kendi inancımızın en koyu partisine yaraşır biçimde bir ferisi olarak yaşadım. Şimdi Tanrı'nın atalarımıza verdiği söze umut bağladığım için yargılanmak üzere burada bulunuyorum. 12 kolumuzun gece gündüz içtenlikle tapınarak erişmeyi umduğu sözdür bu. Bu umuda bağlılığımdan ötürü Yahudilerin suçlamasına uğruyorum ey kral. Tanrı'nın ölüleri diriltmesi hepinizce neden olmayacak bir iş sayılıyor. Ben kendim de Nasıralı İsa'nın adına karşı çok işler yapmam gerektiğini sanmıştım. Nitekim Yeruşalim'de bunu yaptım. Başkahinlerden almış olduğum yetkiyle kutsal yaşamlılardan birçoğunu cezaevine kapattım. Üstelik onların öldürülmesi gerekince oyumu da kullandım. Bütün sinagoglarda onları birçok kez cezaya çarptırdım. Üstelik onları sövmeye zorladım. Öfkeden öylesine deliye dönmüştüm ki saldırımı dış kentlere kadar uzattım. Bu amaçla başkahinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a gidiyordum ki ey kral, öğleyin yolda güneşten daha parlak bir ışığın gökten benim ve benimle birlikte gidenlerin çevresini sardığını gördüm. Hepimiz yere düştük. Bir sesin bana İbranice şöyle dediğini duydum. Saul, Saul, neden bana saldırıyorsun? Üvendireyi tepmek senin için güç iştir. Ben sen kimsin ya Rab dedim. Rab, ben senin saldırdığın İsa'yım diye yanıt verdi. Doğrul ve ayağa kalk. Çünkü sana bunun için gözüktüm. Bende gördüğün ve sana gözükeceğim şeylerde seni hizmet sunmaya ve tanıklıkta bulunmaya atadım. Seni kendilerine gönderdiğim halktan ve uluslardan kurtaracağım. Onların gözlerini açasın, onları karanlıktan ışığa ve şeytanın egemenliğinden Tanrı'ya döndüresin diye seni gönderiyorum. Öyle ki günahların bağışlanmasına kavuşsunlar ve bana iman ederek kutsal kılınanlar arasında yer alsınlar. İşte bunun içindir ki ey Kral Agrippa, göksel görmeye karşı söz dinlemezlikte bulunmadım. Ama ilkin Şam'da, sonra Yeruşalim'de, tüm Yahudiye ülkesinde ve uluslar arasında günahtan dönüp Tanrı'ya yönelmeleri, günahtan dönmüş yaşama yaraşır işler yapmaları gerektiğini bildirdim. Bu yüzden Yahudiler beni tapınakta tutuklayıp öldürmek istediler. Ama Tanrı'dan gelen yardımla bugüne kadar gerek alt gerek üst tabakadan kişilere tanıklıkta bulundum. Peygamberlerle Musa'nın olacağını bildirdikleri olayların dışında hiçbir şey söylemiyorum. Mesih'in işkence çekmesi gerektiğini ölülerden dirilen ilk kişi olarak halka ve uluslara ışık bildirisini yayacağını söylüyorum. Habercilerin işleri 1'den 23'e kadar olan ayetler. Değerli dostum, Pavlos burada ne gibi bir geçmişe sahip olduğunu kısaca açıkladıktan sonra bir ferisi olarak nasıl yaşadığını, ondan sonra da Şam yolunda ne gibi bir deneyim edindiğini anlatmaya devam ediyordu. Evet, Rab İsa'nın Tarsus'u Saul'dan daha acımasız, daha gaddar bir düşmanı olmamıştır. Saul, İsa Mesih'ten ve İncil'den aşırı derecede nefret ediyordu. Pavlos, Yeruşalim'deki inanlı topluluğuna ne gibi sıkıntılar yaşattığını, Mesih'in inanlılarının birçoğunu nasıl hapse attırdığını anlatıyordu. Onun 2 yıl süreyle hep hapiste kalması ve din önderlerinden böyle ağır baskılar görmesinin bir nedeni de buydu. Çünkü kendisi de şimdi kendine yapılanları başlangıçta başkalarına yapıyordu. Bu nedenle onların neler hissettiklerini çok iyi anlıyordu Pavlos. Sonra Pavlos 13. ayette Şam yolunda edindiği deneyimi anlattı. Şam'a giderken Rab onu durdurmuş, sonra yere düşmüş ve İsa'nın kendisiyle konuştuğunu duymuştu. Pavlos kendisinin Tanrı'nın isteğine karşı mücadele verdiğini o zaman anlamıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra Filipililere yazdığı mektupta edinmiş olduğu bu deneyime değinerek şöyle diyecekti. Ne var ki kazanç saydığım her şeyi Mesih yararı açısından zararlı saydım. Dahası var. Rabbim Mesih İsa'nın üstün bilgisi yararına her şey olduğu gibi zararlı saydım. Onun yararına her şeyi fırlatıp attım ve Mesih'i kazanmak için bunları pislik saydım. Pavlos'un yaşamında gerçek bir devrim olmuştu. Daha önceleri dinsel işlerine güveniyordu ama İsa Mesih ile karşılaştığı zaman bütün bu dinsel işlerini bir tarafa attı. Kendisi için kazanç olan şeyleri artık zararlı görüyordu. Her şeyden çok nefret ettiği İsa Mesih, onun yaşamında onun için en önemli, en değerli kişi olmuştu. Sonra Pavlos, Vali Festus'la Kral Agrippa'ya görmüş olduğu görümle ilgili gerçekleri anlattı. Rab onu İncil'i uluslara duyurmakla görevlendirmiş ve onu insanların önünde koruyacağını vaat etmişti. İşte Pavlos uluslardan gelme bu iki güçlü kişinin karşısında duruyor ve onlar ona hiçbir zarar veremiyorlardı. Çünkü Pavlos davasının sonuçlanması için Kaiser'e başvurmuştu ve burada onlara kurtuluş müjdesini çekinmeden açıkça duyurabiliyordu. Pavlos 19. ayetten başlayarak görmüş olduğu görüm karşısında gösterdiği tepkisini anlatıyordu. İşte bunun içindir ki ey Kral Agrippa, göksel görmeye karşı söz dinlemezlikte bulunmadım. Bu sözlerle şunu demek istiyordu. Başka ne yapabilirdim ki? Benim yerimde sen olsaydın, sen de aynı şeyi yapmaz mıydın? Pavlos başlangıçtan beri yolun eski antlaşmada bildirilenlerin gelişmesi ve gerçekleşmesi olduğuna açıklık kazandırıyordu. Ama Tanrı'dan gelen yardımla bugüne kadar gerek alt gerek üst tabakadan kişilere tanıklıkta bulundum diyor. Tüm bu gelişmeler eski antlaşmayla uyum içerisindeydi. Böylece Pavlos kurtuluş haberini Kral Agrippa denen bu adama duyurmuş. O gün orada toplananların hepsi de onun söylediklerini duymuştu. Mesih işkence çekmeli, ölülerden dirilen ilk kişi olarak halka ve uluslara ışık bildirisini yaymalıydı. Sanımca Pavlos burada uluslar sözcüğünü özellikle vurgulamıştı. Çünkü Agrippa uluslardan gelme biriydi. Dikkat ederseniz Pavlos burada sevinç getirici haberi açıklamıştı. Bu habere göre Mesih günahlarımız için ölmüş, gömülmüş, sonra ölümden dirilmişti. Pavlos her zaman olduğu gibi Mesih'in dirildiğini burada da vurguluyor. Değerli kardeşim, İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu da duyurmadıkça onun öldüğünü asla vaaz etmemeliyiz. Pavlos burada Tanrı'nın insanlık tarihine ayak bastığını ve insanlar için özel bir şey yaptığını söylüyordu. Tanrı dünyayı severek ve oğlunu vererek sevgisini açıkça göstermişti. Pavlos bu yolda savunmasını yaparken Festus yüksek sesle onun sözünü kesti. "Çıldırıyorsun Pavlos, fazla bilgi yüzünden aklını oynatıyorsun," dedi. Pavlos, "Aklımı oynatmış değilim, saygıdeğer Festus," dedi. "Tam tersine gerçeğe ve sağduyuya dayanan sözleri bildiriyorum." Habercilerin İşleri 26, 24 ve 25. ayetler. Pavlos'un konuşmasının bu noktada kesilmesi bir talihsizlik gibi görünüyor. Ama bakın Pavlos onu nasıl yumuşaklıkla yanıtlıyor. Pavlos'un verdiği bu yumuşak yanıt onun aklını oynatmış ve fanatik bir adam olmadığını açıkça gösteriyordu. Kardeşim, ne yazıktır ki günümüzde çok korktuklarından dolayı akıllı gözükmek istemeyip fanatik biri olarak bilinmek isteyen, böylece İncil'in büyük gerçeklerini açıklamaktan kaçınan birçok tanıklar, özellikle de sözde İncil vaizleri vardır. Kardeşim, gerektiğinde aklını oynatmış biri olarak görülmeye de hazır olmalıyız. Ama aklını oynatmış biri olarak davranmamalıyız. Sevinç getirici haberi tıpkı Pavlos'un yaptığı gibi ayık ve uyanık bir şekilde açıkça vurgulamalıyız. Pavlos, Vali Festus'u yanıtladıktan sonra Kral Agrippa'ya yaptığı konuşmasını sürdürerek ona bir de soru sormuştu. Önünde hiç çekinmeden konuştuğum kral da bunları iyi bilir. Çünkü bunlardan hiçbiri gözünden kaçmamıştır. Kanım budur. Çünkü bu iş bir kuytuda olmuş değildir. Peygamberlere inanır mısın Kral Agrippa? İnandığını biliyorum. 26-27. ayetler. Gerçeklere sizin için bir anlam taşımadan inanmanız olasıdır. Sevinç getirici haberle ilgili gerçekleri, yani İsa Mesih'in günahlarınız için öldüğünü, gömüldüğünü ve ölümden dirildiğini bilebilirsiniz, ama burada asıl önemli olan şey sizin bu gerçeklerle olan ilişkinizdir. Agrippa Pavlos'a, "Beni kısa sürede Mesih imanlısı yapacağını sanıyorsun," dedi. Pavlos yanıtladı, "Tanrı'dan dilerim kısa ya da uzun süre içerisinde yalnız sen değil, bugün beni dinleyenlerin tümü şu bağları taşımaksızın benim durumumda bulunsaydınız. 28-29. ayetler. Agrippa akıllı bir adamdı. Pavlos'a beni neredeyse bir Mesih imanlısı yapacaksın dedi. Kardeşim, neredeyse bir Mesih imanlısı durumuna gelip insanın hala sonsuz cehenneme gidebileceğini biliyor muydunuz? Böyle bir şey ne korkunç olur değil mi? Neredeyse sözünün hiçbir değeri yoktur. Ya tam olmalıdır ya da hiç. İnsan ya İsa'yı kabul eder ya da etmez. Bunun orta yolu yoktur. Kurtuluşun derinliklerinde yatan gerçekleri ve bunun anlamını hiçbir tanrı bilimci ortaya koyamaz. Ama buna rağmen basit birer insan olduğumuz halde bu gerçekleri görebilir, anlayabiliriz. Yaşamınızda Mesih'e ya iman ediyorsunuzdur ya da etmiyorsunuzdur. O sizin ya kurtarıcınızdır ya da değildir. O bunların ikisinden biridir. Bunların ortası diye bir şey yoktur. Neredeyse ya da hemen hemen imanlı olduğunuz şeklinde bir söz anlamsız bir sözdür. Ya evet ya hiç. Pavlos şöyle yanıt verdi. Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim durumumda bulunsaydınız. Evet, Pavlos onların da yaşayan Mesih'le kişisel bir ilişkide olmalarını ancak bunu zincir taşımaya zorunlu bırakılmadan yapmalarını diliyordu. O hiç kimsenin bu uğurda zincire vurulmasını istemiyordu. Evet, bir zamanların gururlu ve gayretli ferisisi şimdi bu durumlara gelmişti. Bundan yıllar önce kendisi de Mesih inanlılarını zincire vurup onları ölüme göndermişti. Şimdiki yaklaşımı ise çok farklıydı. Herkesin İsa Mesih'le canlı ve kişisel bir ilişki içerisinde olmalarını istiyordu. İnsanın Tarsuslu Saul'un yaşamında oluşan bu büyük değişikliği görüp de parmak ısırmaması olası değildir. Bu değişikliği nasıl açıklarsınız? Bunun yanıtı İsa Mesih'in yaşıyor olmasıdır. İsa ölümden dirilmiştir. Pavlos'un konuşmasının başlarında sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz diye sormasının nedeni buydu. Bu konuyla ilgili anlaşılmayacak bir şey yoktu. İnsanın 20 asırdır bilgide birçok alanda ilerlemiş olması ölümden diriliş olayını günümüzde aslında daha da inanılır kılmıştır. Gerçekten ölümden dirilişe o günkü insanlardan çok daha kolay inanmamız gerekir. İsa Mesih ölümden dirildiği için gelecek olan başka bir yargı vardır. Yine İsa'nın üzerinde oturduğu başka bir taht vardır. Ve başka bir tutsak vardır. Bu tutsak biziz, siz ve ben. Ya onun önünde secde eder, onu Rab ve kurtarıcınız olarak kabul edersiniz ya da o gün geldiğinde onun önünde hesap verirsiniz. İsa'nın ölümden dirilmiş olması iman eden bir imanlı için ne kadar önemliyse iman etmeyen bir kimse için de öyle önemlidir. Kral, vali Berniki ve onlarla birlikte oturan herkes ayağa kalktı. Çekilip sorunu tartıştılar. Bu adam ölümü ya da cezaevine kapatılmayı gerektirecek hiçbir şey yapmış değildir dediler. Agrippa Festus'a bu adam Kaiser'e başvurmamış olsaydı özgür bırakılabilirdi dedi. Haberciler İşleri 26-30-32 ayetler arası. Artık Pavlos'un Roma'ya gideceği iyice açıklık kazanmıştı. Pavlos Romalılara yazdığı mektupta Roma'ya gelmeye özlem duyduğunu belirtiyordu. Bakın şöyle diyordu. Tanrı istemiyle bu dönemde herhangi bir yolla yanınıza gelebilmek için sürekli dua ediyorum. Bu isteğimin nedeni sizleri özlemiş olmamdır. Destek bulasınız diye sizlere ruhsal bir bağış sağlamak istiyorum. Evet, Pavlos artık Roma'ya gidiyordu. Onun bereketli bir yolculuk yapıp yapmadığı konusunda çeşitli düşünceleriniz olabilir. Pavlos'un Roma'ya giderken yolda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen Pavlos'un Roma'ya bereketli bir yolculuk sonucunda ulaştığını söyleyebiliriz. Çünkü Pavlos oraya kendi isteğiyle değil Rabbin isteği altında gidiyordu. Önemli olan şey de zaten onun yani Rabbin isteği altında olmaktır.